Olasılıksız. Adam Favor. A, P, R, I, L Yayıncılık. 20. baskı. Ekim 2007. Türkçe'ye çeviren Şirin Okyayüz Yener. Bu kitap 469 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ocak 2008. Okuyan Işıl Sırakaya. Olasılıksız demek yetersiz kalacaktır. İnsanı adeta büyüsü altına alan bu hikayede Adam Favor, bilim, felsefe, entrika ve maceradan ortaya bir başyapıt çıkarmış. Clive Cussler. İlk cümleden itibaren bağlanıp kaldım. Sayfaları Flush Royale tutturmaya çalışan bir kumarbazın kartlarını açtığı gibi çevirdim. Olasılıksız, insanı düşündüren, matematik teorilerini ve maceranın albenisini dahice birleştiren okura Michael Crichton ve Robert Ludlum'u hatırlatan bir kitap. Gerçekten kaçırılmaması gereken bir zevk. Ben Mezrih, Mekanı Bitirmek ve Çirkin Amerikalıların yazarı. Hikayenin sonunda bir yandan şizofreninin gerçek nedenlerini düşünürken, bir yandan da tek bir hareketin bir insanın hayatını ne kadar değiştirebileceğini şaşıyor olacaksınız. Olasılıksız, beğeneceğinize gözümüz kapalı iddiaya girebileceğimiz bir kitap. People. Bir sabah, yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı düşünerek uyandınız. Bir saat sonra onunla sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir tesadüf mü, yoksa çok daha farklı bir anlamı olabilir mi? Siz hiç lotoda büyük ikramiyeyi kazanmadınız ama birileri kazanıyor. Hem de sürekli. Onlar sizden daha mı şanslılar? Şans nedir gerçekten? İçinizde bütün paranızı kırmızıya yatırmanız gerektiğini söyleyen bir his var. Bu his bir öngörü müdür, yoksa daha fazlası mı? Yolda gidiyorsunuz, kafanızı çevirip yandaki küçük parka baktınız. Ve bir anda bu anı daha önce de yaşamış olduğunuzu hissettiniz. Evet, dejavu. Sizce nedir dejavu? Geçmiş mi, rüya mı, yoksa geleceği mi görüyorsunuz? Eğer siz de kontrolün kimde olduğunu merak ediyorsanız, olasılıksız tam size göre bir roman. Babam Philip Faber'ın anısına. Onu hala her gün düşünüyorum. Gelin olasılıktan söz edelim. İlk önce olasılık dediğimizde en sık akla gelen çekilişlerden, piyangolardan söz edelim. Amerika'daki en büyük piyangoyu Powerball'ı kazanabilme olasılığı 120 milyonda birdir. Powerball'ın ilk oynanmaya başlandığı 1997'den beri 50'den fazla insan bu olasılığı alt üst ederek büyük ikramiyeyi kazanmıştır. Onlar bu gezegendeki en şanslı, en zengin insanlar arasındadır. Onlardan nefret ederim ama konumuz bu değil. Şimdi de düşük olasılıklı bir olaydan söz edelim. Dünyaya dev bir göktaşı çarpacak ve uygarlık yok olacak. Jeofizikçilere göre her yıl bunun olma olasılığı milyonda bir. İnsanoğlunun atalarını da hesaba katarsak 7 milyon yılı aşkın bir süredir bu gezegende varlığımızı sürdürdüğümüze göre bir göktaşının bugüne kadar bizi yok etmiş olma olasılığı %700. Yani anlayacağınız bir kere değil, 7 kere ölmüş olmalıydık şimdiye. Ama çoğunuzun bildiği gibi insanoğlunun yazılı tarihinden bu yana yok olmadık. Ne demeye çalışıyorum sizce? Bir göktaşı bizi yok edecek demeye çalışmıyorum. Düşük olasılıklı olaylar hakkında bir yorumda bulunmaya çalışıyorum. Kıssadan hisse şudur. Her an her şey olabilir. David Kaye'nin istatistik dersinden alıntı. Tıbbi gerçek. Beyindeki sinir hücreleri fazla hareketlendiğinde kontrolsüz, gelişigüzel gibi görünen sinyaller verirler. Bu sinyallerin sonucunda garip duygular hissedilebilir, farklı hareketlerde bulunulabilir. Hatta psişik anomaliler olabilir. Bu gibi olaylara genelde nöbet denir. Yetişkinlerin %2'si ölmeden önce hayatlarında en az bir kere nöbet geçirirler. Genelde bu tek nöbetten sonra başka bir nöbet geçirmezler zaten. Ancak bazı insanlar bir ömür boyu sürekli nöbet geçirip yaşamaya devam ederler. Bu rahatsızlık tarih boyunca bir sürü farklı isimle anılmıştır. Akıl hastalığı, dile getirilmez bir acı, iblisin işkencesi, hatta Tanrı'nın gazabı. Günümüzde biz buna epilepsi diyoruz. Bazen doktorlar epileptik nöbetlerin nedenlerini bulabilirler. Genelde bunların nedeni beyindeki mikroskopik yaralar veya tümörlerdir ya da genetik nedenleri vardır. Ancak dünyadaki epilepsi hastalarının %75'ine, Amerika'da 1.9 milyon kişide epilepsi vardır mesela, durumlarının idiopatik olduğu söylenir. İdiopatik sözcüğünün kökeni eski Yunanca'dır. İdio, garip, şuna özgü, ayrı, farklı anlamına gelir. Pat ise duygu veya acı demektir. Yani idiopatik, garip bir acı anlamına gelir. Bunun çağdaş tıptaki geniş tanımı, nedeni bilinmeyen bir hastalıkla ilgili veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkandır. Yani başka bir deyişle, son birkaç yüzyıldır tıp çok ilerlediyse de, doktorlar hala neden insanların epileptik nöbetler geçirdiklerini bilemiyorlar. Bu konuda tek bir fikirleri dahi yok. Birinci bölüm. Koşulların kurbanları. Atlara, maçlara, kumarhanelere para yatıran veya bir boruda kaç yağmur damlası olduğu üzerine iddiaya giren bir kumarbaz, pek de lehinde olmayan bir olasılığa para yatırmıştır. Poker oynayan profesyonel bir kumarbaz ise elinde olan olasılıklara para yatırır. Biri romantik bir hayalperesttir, diğeri ise gerçekçidir. Anthony Haldon, profesyonel poker oyuncusu. İnsanın şans faktörünü ve bunun sonuçlarını anlayabilmesinin yolu kumarı anlayabilmesinden geçer. Olasılık kalkülüsünün doğuşu kumara bağlıdır. İnsanın kumarı anlamaya çalışması gerekir. Ama bunu felsefi bir şekilde algılamalı, yüzeyselliğinden arındırarak kavramalıdır. Louis Baclier, matematikçi. Bu 20 sana Kane. Var mısın yok musun? David Kane kendisine söyleneni duyuyor ama cevap veremiyordu. Daha doğrusu koku cevap vermesine izin vermiyordu. Bu kokuyu daha önce hiç almamıştı. Sanki çürümüş et ve yumurta idrarla karışmıştı. İnternette okuduklarına bakılırsa bazıları kokulara dayanamayıp kendini öldürüyormuş. İlk başta bunun abartılı olduğunu düşünmüştü ama şimdi bunu neden yapmış olabileceklerini anlıyor gibiydi. Aslında bu kokuyu sinir hücrelerindeki sinyaller bir şekilde karıştığından hissettiğinin farkındaydı. Bunu bilmesi hiçbir şeyi değiştirmiyordu. David'in beyni bu kokuyu gerçekten algılıyordu. Hatta masanın etrafını sarmış olan sigara dumanından bile daha ağırdı koku. Walter'ın gece yarısı yediği yağlı McDonald's hamburgerinden bile daha gerçekti bu koku. Tüm odayı saran çaresizlik ve ter kokusundan daha baskındı. Koku o kadar kötüydü ki gözleri sulanmaya başladı. Ama koku ne kadar kötü olursa olsun habercisi olduğu şeyden daha kötü değildi. Kane bundan daha fazla nefret ediyordu. Kokuya bakılırsa vakit yaklaşıyordu. İnsanın midesini bulandıran, zihnini karıncalandıran kokunun ağırlığına bakılırsa bu nöbet hiç de hafif olmayacaktı. Daha da kötüsü her şey çok hızlı gelişiyordu. Tam zamanını bulmuştu. Daha kötü bir zamanlama olamazdı. Kane bir an için gözlerini kapayıp iyice sıktı. Çaresizce kaderine engel olmaya çalışıyordu. Gözlerini açıp Walter'ın önünde duran buruşturulmuş kırmızı sarı patates kutusuna baktı. Birden kutu gözünün önünden gitti geldi. Kane başını çevirdi. Kusacağından korkmuştu. David iyi misin? Kane kadının sıcak elini hissetti omuzunda. Rahibe Mary Strait eskiden gerçekten bir rahibeydi. Takma dişlerini David doğmadan önce yaptırmış olan kadın, onun değil annesi anneannesi yaşındaydı. O masadaki tek kadındı. Hatta Nikolayev'in oyuncuların her an önünde içki olsun da kalkmaları için bir neden olmasın diye tuttuğu iki ayağı bir çukurda Roman Garson dışında tüm kulüpteki tek kadındı rahibe. Herkes ona rahibe diye hitap ediyordu. Ama o bu mahzende ya da Rusların deyimiyle Pudval'da yaşayan erkeklerin daha çok manevi annesi gibiydi. Aslında Pudval'da yaşamıyordu. Ama masaların etrafına üşüşmüş 20 kadar adama sorulsa, Kane onların çoğunun East Village'deki bu kalabalık, penceresiz bodrumda kendilerini evlerinde hissettiklerini söyleyeceklerine iddiaya girebilirdi. Kumarbazlar, bağımlılar. Bazılarının finans dünyasının nabzını tutan Wall Street'te veya şehir merkezindeki önemli binalarda ofisleri vardı. Hatta kartvizitleri abartmalı gümüşü yazılarla süslüydü. Ama herkes bunun hiçbir anlamı olmadığını biliyordu. Hayattaki en önemli şey, hatta tek önemli şey, dağıtılan kartlar ve oyunda olup olmamaktı. Her gece D bulvarındaki Çernobil Rus lokantasının kalabalık mahzenine gelirlerdi. Bar kirliydi. Ama Vitali Nikolayev'in oyunları temizdi. İşe hile karıştırmazdı. Pudralanmışçasına beyaz tenini ve ince kız gibi kollarını ilk gördüğünde Kane Vitali'nin Rus mafyasının bir üyesi olduğuna ihtimal vermemişti. Ama Vitali Nikolayev aslında yaşlı ve zararsız bir adam olan Merve Schuster'in kulüpte oynarken hile yaptığı için ölümüne dövdüğü gece Kane işin doğrusunu gayet iyi anladı. Kane daha ne olup bittiğini anlayamadan Nikolayev hafif sarkık yüzlü ihtiyarın yüzünü gözünü dağıtmış, adamı kan revan içinde bırakmıştı. O zamandan sonra da Podval'da kimse hile yapmaya cesaret edemedi. Kane yine de burasını ev gibi görüyordu. Batı yakasındaki küçük stüdyo daire uyuduğu, yıkandığı ve arada bir tıraş olduğu bir yerdi onun için. Bazen de kız atardı daireye ama uzun zamandır bunu da yapmamıştı. Kane'in bu aralar görüştüğü tek kadının rahibe Mary olduğu düşünülürse buna şaşmamak gerekirdi. Rahibe, "David iyi misin?" diye sorduğunda Kane birden kendine gelir gibi oldu. Gözlerini kırpıştırdı ve rahibeye dönüp başını sallayarak "İyiyim" dercesine bir işaret yaptı. Ama başını sallaması iyi bir fikir değildi çünkü yine midesi bulanmaya başladı. "İyiyim rahibe, sağ ol. Emin misin iyi olduğuna? Bak bir anda betin benzin attı, suratın yemyeşil oldu." "Yeşil dolarlar kazanmaya çalışınca oldu herhalde," dedi Kane. Bu espriye kendi bile gülmekte zorluk çekerek. "Hal hatır sorma faslını geçelim mi? Yoksa siz ikiniz baş başa bir odaya çekilip birbirinizi daha yakından tanımak mı istiyorsunuz?" diyerek sırıttı dişleri sararmış Walter. O kadar yakınına sokuldu ki Kane bir anda adamın ağzının soğan koktuğunu hissetti. 20 arttırdık. Var mısın yok musun?" Kane eline baktı. Sonra da masadaki diğer kartlara baktı. Birbirine karışmış saçlarının hizasında kollarını kaldırdı gerinerek. Yutkunarak kusmamaya ve kokuyu unutmaya çalıştı. Ne yapacağına karar vermek istiyordu. "Kafandan olasılıkları hesaplamayı kes de ne yapacaksan yap," dedi Walter şeytan tırnağını ısırarak. Kane'in herhalde olasılıkları aklından hesapladığını gayet iyi biliyorlardı. Kane'in bir veri olarak denklemine ekleyemediği tek şey oyun arkadaşlarının blöf yapma olasılıklarıydı. Ama onu bile hesaba katmaya çalışıyordu. Kane, Walter'ın kendisini biraz zorladığını hissetti ve yaşlı adama bıkkın gözlerle bakıp masaya doğru döndü. Oyun basitti. Bir tür poker oynuyorlardı. Her oyuncuya iki kart dağıtılıyordu. Sonra da ortaya aynı anda üç kart açılıyordu. İlk üç kartın adı düşüştü. Sonra dördüncü bir kart açılırdı, dönüş. Sonra da beşinci ve son kart, nehir. Yere yeni bir kart açıldığında bahis arttırılabilirdi. Sonra da oyuncular ellerindeki kartları açarlardı. En iyi beş kart kimdeyse poker kuralları uyarınca o kazanırdı. Bu beş kart elindeki iki ve yerden seçeceği üç karttan oluşurdu. Oyunun en muhteşem yanı akıllı bir oyuncunun masaya bakıp o an için en iyi elin ne olabileceğini hesaplayabilmesiydi. Kane açılan kartlara baktığında üç kart görmüyordu. Yüzlerce olasılık görüyordu. Onu en çok ilgilendiren olasılık ise kendi kazanma olasılığının ne olduğuydu. Şimdiki eliyle bu yüksek bir olasılıktı. Elinde bir çift as vardı. Kupa ası ve karo ası. Açılan kartlarda sinek ası ve iki tane maçaydı. Maça altılısı ve valesi. Kane aslında en sağlam kartları elinde tutuyordu. Yani masadaki en yüksek olasılık onun elindeydi. Ama yine de birçok olasılık vardı. Her bir olasılığı aklından hesaplayarak gerçekleşme olasılıklarını kestirmeye çalıştı. Kane aklında rakamlar uçuşurken kokunun var olduğunu iddia eden beyin dalgalarını birkaç saniyeliğine bastırabildi. Elinde iki maçası olan biri varsa toplamda dört maça ederdi. İki elinde iki yerdi. o kişinin elindekilerle renk yapabilmesi için ortaya bir maça daha açılması gerekirdi. Kane aklından bu olasılığı hesapladı. Bu onun için bir çocuğun alfabeyi sökmesi kadar kolay bir şeydi. Bir destede toplam 13 maça vardır. Eğer birinin elinde 2 maça daha varsa, bu da görülmemiş 9 maça var demekti. Birinin elinde 2 maça varsa, bir sonraki 2 karttan birinin maça olma olasılığı %36 idi. Bu yüksek bir olasılıktı. Ama birine 2 maça verilmiş olma olasılığı %6 idi zaten. Kane son bir gayretle verileri birleştirdi. Birine 2 maça verilmişti ve bir sonraki kartta bir maça olacaktı. Bunun olasılığı %2.1'di. Bu riski göze almaya hazırdı. Bu hesabı bir kere daha yaptı. Bu sefer de birinin elinde tek maça bulunduğunu düşündü ve yine de elini maçayla renge tamamladı. Bunun da olasılığı %2'ydi. Birinin maçayla değil de sinekle renk yapma olasılığı daha da düşüktü. Oyuncu başına %0.3. Bundan çekinecek değildi. Bir yandan da oyuncuların elinde kent olabileceğini hesapladı. Yerde bir as bir de vale vardı ve başka bir papaz, kız veya onlu yoktu. Demek ki kenti tamamlayabilecek 12 kart daha vardı destede. Ama bir türden papaz, dam veya onlar. Ama birinin elinde bunu yapmak için gerekli olan 2 kartı tutuyor olmasının olasılığı da %3.6 idi. Teorik olarak floş da yapılabilirdi. Ama bu o kadar düşük bir olasılıktı ki bunu hesaplamadı bile. Şu anda 3 ası olduğundan Kane'in bir asa, bir valeye ya da bir altılıya ihtiyacı vardı. Eğer bir as daha açılırsa kare ası olacaktı. Eğer vale ya da bir altı açılırsa elinde full as olacaktı. 7 kart çıkmamıştı. Bir as, 3 vale ve 3 altılı. Bu kartlardan herhangi birinin gelme olasılığı, Kane bir an için gözlerini kırpıştırdı, %28'di. Hiç de fena bir olasılık değildi. Walter'a baktı ve yaşlı bunağın ifadesinden bir şeyler anlamaya çalıştı. Ama adam sadece bıkkın bakıyordu. Kane aynaya baktığında kendi yüzünde de aynı ifadeyi görüyordu. Bıkkın ve asabi olan Kane, oyun oynamak, kağıt oynamak istiyordu hep. Sonra birden yine midesi bulandı. Sıcak kusmuk ağzına kadar gelmişti bu sefer, yutkundu. Kane tuvalete gitmesi gerektiğini biliyordu ama bunu yapamazdı. Elinde asları tutarken oyundan kalkamazdı, kalkmayacaktı. Gözlerinden kanlar fışkırsa bile kartlar açılana kadar hiçbir yere gitmeyecekti. Kane görmeyen gözlerle önündeki paraya uzandı ve ortaya 4 fiş attı. 20 arttırıyorum. Görüyorum. Rahibe de oyuna girmişti. Kane onun vale döper yaptığını umdu. Çünkü kadın genelde kente gitmeye çalışırdı. Görüyorum, kahretsin. Stone da girmişti. Her zamanki gibi hiç hareket etmeden duruyordu. Adam bir heykel gibiydi. Zaten ona stone yani taş demelerinin bir nedeni de buydu. Bu takma isim ona çok uyuyordu. Stone kuralları gayet iyi bilen, olasılıkları çok iyi hesaplayan bir oyuncuydu. Eline güvenmezse oyunda kalmazdı. Kane düşüşten önce kente gidenlerin oyundan çekilmesini sağlamak için daha fazla arttırmadığına kızıyordu. Eğer Kane ortaya daha fazla para atsaydı oyunda kalmazlardı. Ama koku yüzünden doğru dürüst düşünemiyor, bok gibi kokuyordu. Potu düşük tutarak ötekileri oyunda kalmaya yemlediğine inandırmaya çalıştı kendini. Ama bunun doğru olmadığını biliyordu. Sorun kokuydu. Koku, koku, koku. Gözlerini kapadığında kıpırdayan beyaz kurtçukların çürümüş bir et yığınının üzerinde gezindiğini görebiliyordu. Walter fişlerine dokundu, el alışkanlığıyla çevirdi. Bir an için Kane Walter'ın potu arttıracağını düşündü ama Walter sadece oyuna girdi. Herkes dönüşü bekliyordu. Nelerin gelebileceğini hesaplarken kendi kağıtlarıyla kazanma olasılıklarını düşünüyorlardı. Bir sonraki kart enfesti. Kane için Playboy'un orta sayfa güzelinden ya da Büyük Kanyon'u gün batımında görmekten bile hoştu. Çünkü yere maça ası açılmıştı. Yerdeki iki as ve elinde iki asla birlikte Kane'in kare ası vardı. Bu el bir tek floşla yenilebilirdi. Ama birinde floş olma olasılığı çok düşüktü. Bir sonraki kartın maça papaz, kız veya onlusu olması gerekiyordu ve oyuncunun elinde de diğer iki maçanın olması gerekiyordu. Olmayacak bir şeydi bu. Ama Kane hemen aklından hızlıca bir hesap yaparken gözlerini kapar gibi oldu. Üç masa kombinasyonunun papaz kız, papaz onlu veya kız onlu gelmesi, gelme olasılığı 442'de 1'di. Bir oyuncunun bu kartlardan ikisini elinde tutuyor olması ve en son kartında gereken maç olma olasılığı 19.448'de 1'di. Pek de olası değildi. Para onundu. Artık bu el bitmeden ne kadar parayı toplayabileceğine bakacaktı. Eğer ortaya çok yüklü bir para atarsa herkes korkup kaçabilirdi. Ama yavaş yavaş arttırmaya kalkarsa da oyunun sonu geldiğinde ortada bu ele layık miktarda para olmayabilirdi. Yeteri kadar arttıracaktı. Ortaya ne fazlasını ne de azını koyacaktı. 20. Walter ortaya 4 fiş attı ve geriye doğru yaslandı. Sanki uzun bir süre beklemeye hazırlanıyordu. Kane fişlerine baktı ve bir çip yeşil fiş aldı. Hadi şunu 50 yapalım. Yokum. Rahibi bir eliyle kartlarını masaya attı, diğer eliyle de boynundaki haçı tuttu. Ben de yokum dedi Stone. Hareket etmedi bile. Çünkü kartları zaten önünde duruyordu. İkisi de Kent bunun ümidiyle oyuna girmişlerdi herhalde ve şimdi de bir başkasının renk tutturmuş olabileceğini düşünüyorlardı. Seninle baş başa kaldık dedi Walter soğuk bir patates kızartmasını yerken. Gel daha da ilginç hale getirelim oyunu. 50 daha ne dersin? Sesi de cildi gibi yağlıydı sanki. Fişlerinin ortadaki parayı ekledi. Kane kokuyu unutmaya, oyuna odaklanmaya çalıştı. Walter ne yapıyordu böyle? Blöf yapıyordu olabilirdi. Ama Kane'e hiç de öyle gelmiyordu. Hele yerde iki as varken. Ayrıca adam kendini beğenmiş bir tavırla gülümsüyordu. Bu yüzden de Kane onun elinin iyi olabileceğini düşündü. Sonra birden Kane anladı. Walter'ın elinde ya bir çift altılı ya da bir çift vale vardı. Elinde full vardı. En iyi ihtimalle 3 valeye 2 as. Ama Kane'in kare asını yenmeye yetmezdi. Kane'in midesi bu kadar bulanmasaydı gülümserdi. Bu el bitince arkada tuvalette kusarken elinde bir dolu para da olacaktı en azından. Sesinin normal çıkmasına özen gösterdi. Gerçi her sözü söylerken sanki ekşimi süt tadı geliyordu ağzına. 50 daha. Kane bir yüzlük attı ortaya. Mat siyah fişi gören Nikolayev acele etmeden masaya doğru gelip neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Walter da bir yüzlük attı ve 2.25'lik aldı oradan. Krupiye son kartı açtı. Maça papazı. Kane'in midesi bulandı. Yerdeki maça az, papaz ve vale ile floş royal olma olasılığı yüksekti. Bir eline baktı bir de yere. Bu sırada kokuyu bastırmaya çalışıyordu. Kolasından bir yudum içti midesini bastırmak için ama bu bir işe yaramadı. Düşünsene kahrolası, düşün, düşün, kokuyu unut, kartlara odaklan, sayılara. İşte çözüm buydu. Sayılar ona yardım edecekti. Sayılar bu kararı vermesini kolaylaştıracaktı. Tüm olasılık hesaplarını aklından geçirdi, olasılıkları hesaplamaya verdi kendini. Elinde kare as tutuyordu. Yani o koku, o iğrenç koku her yeri sarmıştı. Hayır, odaklan, sayılara odaklan. 7 karttan oluşturulabilecek yaklaşık 134 milyon el vardı. Bu 134 milyon elden sadece 224.848'inde aynı karttan 4 tane olabilirdi. Yani kare tutturma ihtimali %0.168'di. 595'te 1. Peki floş royal yapılma olasılığı neydi? 5 kartla floş ihtimali olan 38.916 kart kombinasyonu vardı sadece. Bu da sadece %0.029'luk bir olasılık demekti. Yani her 3.438 elde 1. Yani ya iki elin aynı anda oyuna gelmesi olasılığı ne olabilirdi? Kaç kombinasyon ederdi? Aklının çarkları hızla dönmeye başladı ama istediği gibi düşünemiyordu. Kaç kombinasyon vardı? Çok yoktu. Az vardı, çok az. Önemsenmeyecek kadar az. Şu anda bunu hesaplayabilecek durumda değildi. 38.916 elin alt kümesi olacak ve dörtlü olasılığında göz önünde bulunduracak bir hesap yapması gerekiyordu. Bu yaklaşık 5.000 el ederdi. 134 milyon olasılıktan 5.000 tane 7 kart kombinasyonu. Yani 26.757 de 1'di bunun olma olasılığı. Bu olamazdı. Kesinlikle olamazdı. Ama yine de olması mümkündü. Kokudan gebermek üzereydi. Gözlerini kapadı ve tekrar açtığında her şeyin normale döneceğini umdu. Ama gözlerini açtığında her şey yamuk yumuk, Luna Park'taki aynalardaki gibi görmeye başladı. Walter'ın yorgun siması yerden tavana kadar uzanıyordu. Gözlerinin altındaki torbalar ise biraz frisbee büyüklüğündeydi. Koca bir televizyonu yutacak kadar büyük bir ağzı vardı. ''Evladım, iyi olduğuna emin misin?'' Ses sanki milyonlarca kilometre öteden geliyordu. Kane başını çevirdi ve o da gözlerinin önünde aniden yerinden oynayınca neredeyse sandalyesinden düşüyordu. ''Hadi bakalım, dikkat et koca oğlan.'' Konuşan Stone'du. Elini uzatıp Kane'i kolundan tutmuştu. İlk başta Kane neden Stone'un böyle bir şey yaptığını anlayamadı. Ama sonra 45 derecelik bir açıyla sola doğru devrilmek üzere olduğunu gördü. İki eliyle masayı tuttu ve düz oturdu. ''İyiyim'' dedi zar zor nefes alan Kane. ''Bir an için başım döndü, hepsi bu, kusura bakmayın.'' Sesi sanki uzun bir tünelin dibinden geliyormuş gibi. ''Bence biraz uzansan iyi olacak tatlım.'' ''İlk önce lanet eli bitirsin de sonra'' diyen Walter Kane'e döndü. ''Eğer istersen havlu at.'' ''Az puş değilsin Walter, görmüyor musun, adam hasta.'' ''Puş mu? Bir de Tanrı'nın hizmetkarısın, öyle mi?'' ''Ne yani?'' ''Walter, kapa çeneni.'' Rahibe öyle bir ses tonuyla konuşmuştu ki Walter onun otoritesini sorgulamayıp hemen sustu. Rahibe Kane'e doğru döndü. ''Gidip biraz kanepeye uzanmak ister misin?'' Kane göz ucuyla rahibenin arkasında ayakta duran Vitali Nikola'ya ve baktı. Vitali hiç de endişeli görünmüyordu, aksine kızgındı. ''Yok yok, iyiyim'' dedi Kane. Tüm gücünü toplayıp sesinin düzgün çıkması için çabalayarak. ''Şu eli bir bitirelim de.'' Rahibe başka bir şey söyleyemeden Kane bir siyah fiş attı ortaya. ''100'' dedi. Son kartta dağıtıldığına göre oyun yerdeki parayla kısıtlıydı. Yani ne kadar arttırılabileceği yerdeki paraya bağlıydı. Walter Kane'e baktı. Onun ne halt ettiğini kestirmeye çalışıyordu. Eğer Kane normalde elini belli eden bir takım hareketler yapıyorsa bile, şu anda hastalıktan dolayı hiçbir şeyi ele verebilecek durumda değildi. Walter Kane'e baktığında bir tek şunu anlayabilirdi. Kane neredeyse ölmek üzereydi. Bir saniye sonra Walter kendini toparladı ve omuzun üstündeki Vitali'ye seslendi. ''Vitali, yerdeki parayı saysana.'' Nikolaev masaya doğru yaklaştı. Ortadaki fişleri büyük bir ustalıkla hemencecik ayırdı ve saydı. 5 siyah, 8 yeşil ve 15 kırmızı fiş vardı. Yani toplamda 775 dolar. ''Yüzünü görüyorum ve ortadaki kadar arttırıyorum.'' dedi Walter. Dirseğin ucunda duran paralara uzanıp 10 tane 100 dolarlık banknot alarak. Yani 875 dolar etti. Sıra sende. Walter Kane'i kandırmaya çalışıyordu. Elinde Frosch Royal tuttuğuna inandırmak istiyordu ama Kane buna kanmayacaktı. Olasılık hesaplarına göre bu pek mümkün değildi. Walter parayı arttırıp onu korkutup ortadaki paraya konmaya çalışıyordu. Ama Kane öyle bir şey yapmasına izin vermeyecekti. Kane önündeki tek tük fişlere, sonra altındaki kağıda baktı. Kane borçlarını hep zamanında ve eksik ödediği için ona 15 bin dolarlık bir kredi limiti verilmişti. Nikolaev bunu Kane'e verdiğinde Kane elinde kesinlikle yenilmez kartlar olmadığı sürece bunu kullanmayacağına yemin etmişti. İşte o an gelmişti. Kare aslan daha iyi ne olabilirdi ki? Nikolaev'e başıyla işaret etti ama bunu yapmasına bile gerek yoktu. Nikolaev daha o başını eğmeden yanındaki güvenlik görevlisine işaret etmişti bile. Dev adam da Kane'in önüne 15 tane mor fiş koymuştu. Eğer 875 doları görürse birkaç saniyede her şey bitecekti. Kaybederse de Nikolaev'e bir binlik borcu olacaktı sadece. Bu pek istediği bir şey değildi ama birkaç haftada bu parayı toplardı. Kane bu olasılığı da göz önünde bulundurduğuna inandırmaya çalıştı kendisini. Ama için için kendini kandırdığını biliyordu. Artık bu oyunu ortadaki parayla kabul edecek hali yoktu. Elinde kare as vardı. Hele Walter büyük oynayıp onu kaçırmaya çalıştıktan sonra böyle bir şey yapacak hali yoktu. Yok yok, kesinlikle parayı arttıracaktı, arttırmak zorundaydı. Kane elindeki 4 mor fişi ortaya koydu yavaşça. Sonra da yerden 5 tane siyah fiş aldı. 3500 dolar oldu, sıra sende. Rahibe Mary bir anda kendini tutamayıp şaşkınlıkla derin bir nefes aldı. Stone bile etkilenmişti bu oyundan. Kane adamın hafifçe kaşlarını kaldırdığını görebiliyordu. Sanki odada soluyacak hava kalmamıştı. Kane bir an için gözleri yaşlanmış olan Walter'la göz göze geldiğinde sanki koku bile azalır olmuştu. Sıra sende. Ortaya 2625 dolar daha atacaksın. Var mısın yok musun? Walter sadece pis pis sırıttı. Yarın bu gece olanları hatırlayıp dövünecek kafanı duvarlara vuracaksın. Nikolay eve başıyla işaret edince onun da önüne 10 morfiş kondu. Walter tüm bunları ortaya sürdü. Sonra da önünde kalan 5 siyah fişi de teker teker ortaya attı. Bahis arttı, sıra sende dedi Walter. Görüyor musun? Kane'in birden midesi bulandı. Elinde arttıracak para kalmamıştı. Hepsi buydu. 7875 dolar koymuştu ortaya. Eğer kaybederse Nikolayev'e 11 bin dolar borcu olacaktı. Bu da banka hesabındaki paradan 10.600 dolar daha fazlaydı. Bu ciddi bir borçtu. Hem de böyle borçları çok ciddi alan bir adama borçlu olacaktı. En azından Kane kumar sorunu olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturmuştu. Kumar Bağımlılığı Derneği'ndeki danışmanı şu anda Kane'in bu gerçeği kabullendiğini görse gözleri yaşarırdı. Ama önemli olan bu değildi. Eğer elindeki kare asın hakkını vermeden yerdeki 15.750 doları almak için bir çaba harcamazsa o zaman gerçekten bileklerini kesmesi gerekirdi. Varım dedi hafifçe iç geçirdikten sonra. Sanki mide sektesi geçiriyor, spazmlar hissediyordu. Ortaya 8 tane morfiş attı ve sonra Walter'a seslendi. Görelim bakalım neyin var. Kane tüm masadakilerin öne doğru eğildiklerini hissetti. Herkes Walter'ın elinde gerçekten maçı onlusunu ve kızını tutup tutmadığını merak ediyordu. Walter'ın eli çok mu iyiydi yoksa blöf mü yapıyordu? Walter kartlarını teker teker açtı. Kane ilk olarak kızı gördü ve gördüğü anda da Walter'ın elinde Flush Royal olduğunu anladı. Ama yine de yaşlı adam onluyu açarken onu dikkatle izlemekten alıkoyamadı kendini. Flush Royal. İşte buydu. Kane'in elindeki kartları yenebilecek tek el. Her şeyini kaybetmişti. Sanki gerçek değildi bu olanlar. Olasılık o kadar düşüktü ki sanki bu olasılıksızdı. Kane bir şey demeye çalıştı ama ağzını açamadı. Ağzını araladıysa da ses çıkartamıyordu. Daha bir ses çıkartmaya çalıştığı anda bile koku birden her tarafı kapladı. Birden dev bir dalganın içinde yutulmuş gibiydi. Derisine sindiğini, damarlarından aktığını, burnundan, ağzından, gözlerinden içeriye girmeye çalıştığını hissetti. Daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bu ölümün kokusuydu. Kane yere düşerken dünya karardı. Şuurunu kaybetmeden bir saniye önce Kane hiç beklemediği bir şey hissetti. Rahatlamıştı.